Item 19, Büyük Hesaplaşma, Jack the Brule, sayfa 178. Brockholt kamyonu geçidin üst kısmına getirdiğinde birkaç kez vites küçülttü. Son 6 yılda yol gerçekten vadiye inmeye başlayana dek önündeki 3 kilometrelik yol boyunca vites değiştirmesine gerek kalmayacağını bilecek kadar çok geçmişti buradan. Valdez'den ayrıldığından beri fırtına şiddetini arttırmıştı ama onu kaygılandıracak kadar kuvvetli değildi. Direksiyonu bir eliyle tutarak diğeriyle orta konsolda bıraktığı paketten bir çiklet aldı. Bir yandan çikleti çiğneyip bir yandan da müzik sesinden yayılan şarkının sözlerini mırıldanırken gür sakalları uzamış çeneleri ritmik hareketlerle oynuyordu. Kumanda tablosundaki dijital saat ona Anchorage'a zamanında yetişip Hank Kelso'nun ofisindeki ufak siyah beyaz televizyonda programının son bölümünü seyredebileceğini söylüyordu. Yol aşağı doğru eğim yapmaya başlayınca Brock vites değiştirdi ve koca dizel aracın yavaşlamasıyla birlikte üzerine binen ekstra basınç yüzünden feryat etti. 18 tekerlekliyi Thompson geçidinden geçirirken direksiyon Brock'un ellerinin altında adeta canlı bir yaratık gibiydi. Dönüyor, debeleniyordu. Yolun aşağıya doğru eğimi artarken Brock bir kez daha vites değiştirerek aracı iyice yavaşlattı ve yolun kenarından dikkatle sürmeye devam etti. Ön tekerlekler kararmış buza çarptığında kısa bir patinajı düzeltebileceği kadar yavaş yol alıyordu. Ancak yolda gördüğü yama o güne kadar rastladıklarından çok daha genişti. Araç yola tutunamamaya başlamıştı. Holt tekerleklerin kaygan zeminde nafile döndüklerini hissedebiliyordu. Lakin tehlikeli biçimde yaklaşan köşeyi dönebilmek için direksiyonu kırmaktan başka bir seçeneği olmadığını da kavramıştı. Korkarak frene basıp vites küçültürken aracın yola tutunabilmesine yetecek çekişi sağlaması için motordan yararlandı. Kamyon hareketlerine cevap vermeye başladığında Brock kalbinin göğsünü terk ettiğini ve boğazında attığını fark etti. Bir an aracın hakimiyetini neredeyse kaybediyordu ama kamyonu vahşi bir atı dizginlermiş gibi tekrar ele geçirmişti. Sarı renkli Range Rover'ın yola fırlayıp dosdoğru üzerine geldiğini de o an görmüştü. Brock tamamen refleksten kaynaklanan bir hareketle ayağını frene koydu ve sonuna kadar bastı. Diğer araçtaki geri zekalıya küfrederken aracının kontrolünü bir kez daha kaybettiğini fark etti. Ağır treyler ve onun ileriye doğru hareketi sürücü kabininin üstesinden gelebileceği bir kuvvet değildi. Araç ikiye katlanmaya ve treyler geniş bir açıyla yük vagonunu yolun kenarına itmeye başladı. Range Rover, Brock'un yoluna çıktığı hızla denetimden çıkmış römorkörün önünden çekildi. Ne var ki Brock Holt için iş işten geçmişti. Sürücü kabini şimdi treylere dik bir açı oluşturmuştu ve yer çekimine yenik düşerek buzlu yolda hızla savruluyor, tekerlekleri yolda kayıyordu. Otoyolu nehre ölümcül düşüşten ayıran bariyerler kamyonun gücüyle karşılaştığında cılız kalan dar bir çelikten ibaretti. Brock aracın kaymasını engelleme çabasıyla sürücü kabinini düzeltmeyi denedi. Fakat 28 ton benzin taşıyan trailer kabini vicdansızca itiyor ve kontrol edebilmek mümkün olamıyordu. Tanker yoldan aşağı hızla inerken sürücü kabininin ön çamurluğu artık tankerin yuvarlak yanına değiyordu. Brockholt son bir çabayla gaza yüklenerek bunun trailer'i döndüreceğini ve aracı tekrar birbirlerini izleyecek duruma getireceğini umdu. Hamlesi neredeyse sonuç verecekti. Aracın tahrik tekerlekleri buzla kaplı şeritten kurtulmuşlar ve treyleri iterek yavaşça kontrol altına almaya başlamışlardı. Viraj 30 metre uzağında olsaydı Brock başaracaktı. Önce sürücü kabininin arkası bariyerlere çarptı ve metali öyle feci şekilde büktü ki treyler bir saniye sonra ona vurduğunda kabinin tamamı dağıldı. 18 tekerlekli araç yürek paralayan bir çığlıkla korkulukların üzerinden uçarken dağılan bariyerler tekerleklerin etrafına dolaşmıştı. Araç bir kez takla attı, sürücü kabininin tabanı bir kaya çıkıntısına çarpıp çiçek açmış yabani bir bitki gibi yarılarak açıldı. Bir takla daha atan kamyon benzini 10 metrelik bir çarkı felek misali koyu renkli kayalara püskürttü ve makineli tüfek gibi nehre yağdırdı. Takla aracın iki yarısının birbirlerinin içine geçmeleriyle son buldu ve 45 bin kiloluk kütle tek parça halinde kayıp zibiri nehre düşerken kıyıda muazzam bir iz bıraktı. Rover'ın yolcularından ikisi kapıyı açmak için hamle yapınca sürücü kesin bir emirle onları durdurdu. Vitese takıp arabayı, dört lastiği de Richards'ın otoyoluna sıkıca oturana kadar park ettiği yerden geri geri çıkardı ve ondan sonra Rover'ı yeni park edilmiş gibi görünmesi için kendi lastik izleri üzerinde dikkatle ileriye doğru sürdü. Kontağı kapatırken cep matarası dedi. Arka koltukta oturan yolcu parkasının cebinden gümüş bir matara çıkarttı. Matarayı tekrar cebine koymadan önce içindeki buruk maddeden 6 benzin bidonuna dikkatle birkaç ons koydu. Sıvının plastik bidonların içini kaplaması sadece birkaç saniye sürdü. Sürücü senaryoyu unutmayın diye ikaz etti. Biraz önce korkunç bir kazaya tanık olduk ve olay yerine gelen ilk kişiler bizleriz. Karın üzerinde bırakacağınız ayak izlerinin tanker sürücüsüne acilen yardım etme isteğimizi yansıtmasına dikkat edin. Haydi gidelim artık. Range Rover'dan inip şok geçiriyorlarmış gibi ayaklarını hafifçe sürdüler. Sonra da yolun karşısındaki parçalanmış bariyerlere doğru koştular. Dik, sarp kayalıklarla aralarında hala 15 metre mesafe varken bile benzin dumanlarının mide bulandırıcı dalgası boğazlarının tıkanmasına neden oldu. Kenara geldiklerinde zemine defasa bir baltayla vurulmuş gibi bir manzara oluştuğunu gördüler. Kayalar, toprak ve eğimin yanında yetişen, toprağa sıkıca sarılmış bitkiler hızla uçan kamyon yüzünden birer tarafa dağılmışlardı. Araç hızla akan nehrin ortasında ters dönmüş dev bir böcek gibi yatıyordu. Treyler parlak bir kabuğu andırıyordu ve çarpılmış dingillerinde dönen ezilmiş tekerlekler de kol ve bacakları gibi bükülmüşlerdi. Üç adamın yanlarındaki güçlü el fenerlerinin ışığında mahvolan ve nehrin aşağı akıntısıyla sürüklenen kamyonun muazzam büyüklükteki tankından akarak etrafa yayılan parlak benzin nedeniyle aracın etrafı gökkuşağıyla kuşatılmış gibi görünüyordu. Bulundukları yerden kamyon sürücüsünün yazgısını göremiyorlardı. Sürücü kabini dört pille çalışan maglite fenerlerin bile aydınlatamayacağı kadar karanlıktı. Sürücünün öldüğünden emin olun demesi mucize kabiliğinden hayatta kaldıysa şoförün kurtarılması değil, öldürülmesi anlamına geliyordu. Ben gidip polisi arayacağım. Ağır adımlarla Rover'a dönerek fenerinin ışığını ön kapıya boyanmış ambleme odakladı. Amblem çok ayrıntılı bir dünya haritasını betimliyordu. Her bir ana kara ve kıyı şeridi kusursuz denilebilecek şekilde tasvir edilmiş ve dünya parçalara ayrılarak portakal kabuğu gibi gösterilmişti. Hem konuya duyulan saygıyı hem de dünyanın geleceği için duyulan kaygıyı yansıtan akıllardan kolayca çıkmayacak bir betimlemeydi. Altında uzun ve büyük harflerle Peel yazısı okunuyordu. Sürücü 911 aradı, Valdez'deki polis merkezine bağlanması çok kısa sürdü. Merhaba, ben Dr. Jan Forhoven. Biraz önce Richardson otoyolunda bir kazaya tanık oldum. İki devriye arabasıyla polisin ve tek bir ambulansın gelmeleri bir saha sürdü. Feuerhofen, yetkililere kazadan sağ kurtulan olmaması nedeniyle acele etmelerine gerek olmadığı yönünde güvence vermişti. Polislerin gelmelerinin üzerinden henüz birkaç dakika geçmişken her biri bir televizyon kanalının logolarıyla süslenmiş dört naklen yayın kamyonu omurdanarak otoparka geldi. Feuerhofen ilk kamyonların gelişini gördüğünde gergin bir tavırla gülümsedi. Mükemmel. Tam da emin olduğu gibi medya polislerin tarayıcılarını dinliyordu. Peel'ın dünya çapındaki ününden haberdar olan polisler sorularını sorarlarken dikkatli davranıyorlardı. İki devriye polisi Range Rover'ın park edildiği yerden otoyola kadar Peel'ın aracının lastik izlerini takip etmeye zaman ayırdı. Karın üzerindeki ayak izlerini de incelediler. Polisler Forhofen'ın tankerin kontrolden çıktığını gördüklerinde Valdez yönünde yol almakta olduklarına ilişkin açıklamasını tatmin edici bulmuşlardı. İnsan kılığında şişman bir öbek olan ve burnu soğuktan kızarmış olabilecek ya da olmayabilecek sorumlu polis memuru Forhofen'ın adamlarından birine Rover'ın arkasında duran 6 benzin bidonunun hepsini açmasını söyledi. Peel'a ait aracın kendi kullanımı için 1970'lerde yaşanan benzin krizinden beri piyasada satılmayan, çevre dostu benzin ve etanol karışımından oluşan ekstra yakıt taşıdığından emin olmak için her bir bidonu kokladı. Mataradan akıtılan birkaç ons benzin ve alkol karışımının kokusu, memurun bir zamanlar bu bidonların alternatif yakıtla dolu olduğuna ikna olmasına yetecek kadar keskindi. Verhoeven'ın ayrıntılar konusunda düşünceli ve ihtiyatlı davranması, her zaman şüphe altında olmasına rağmen Peel'ın eylemlerinden ötürü nadiren suçlu bulunmasını sağlıyordu. Polis onunla işini bitirir bitirmez iki arkadaşını Rover'a gönderen Verhoeven, şefini bekleyen bir koro gibi dizilmiş basın mensuplarının karşısına çıkmaya gitti.
Bütün bu yaşananlar benim için biraz zor oldu. O nedenle de önceden hazırlanmış herhangi bir açıklamam yok. Ama sizlerin sorularınız olduğundan eminim.
Konuştuğunda belli belirsiz aksanı ve doğal bir biçimde etkili olan sesi hemen bir güven hadesi oluşturmuştu. Mavi gözleri kameraların güçlü lambalarının parlak ışıkları altında büyüleyiciydi.
Peel'ın en önemli protesto hedefinin Petromax olduğunu düşünürsek bu kazanın tanığının siz olmanız biraz ironik değil mi?
Soru kanalların ağır toplarının birinden değil, cırtlak sesiyle onları susturan yerel bir kadın muhabirden gelmişti.
İronik mi? Bence bu gece burada neler olduğunu görmek zorunda kalmaları herkes için trajik.
Verhoeven kadını kısa ve öz bir yanıtla başından savdıktan sonra gemileri Hope'un Prince William boğazına girmesinden itibaren haftalardır Peel'a ekranda geniş yer veren CNN'in hafta sonu haber sunucusuna işaret etti.
Doktor, bu gece burada olanlara sizin kişisel tepkiniz nedir ve organizasyonunuzun resmi tepkisi ne olacak?
Tam tahmin ettiği gibi CNN muhabiresi Verhoeven'a istediği konuşmayı yapma fırsatını vermişti.
Kendimi nasıl mı hissettiriyor? Dürüst olmak gerekirse fena halde ödümü koparıyor. Kamyon sürücüsünün bu yol koşullarına göre aşırı hız yapması, onu çalıştıran şirketin ihmalkar tavrının göstergesi. Petromax Petrol bu gece trafiğin yoğun olduğu bir otoyolda birkaç bin galon benzin taşıyarak güvenilmeyecek bir şirket olduğunu kanıtlamış olduğu halde Kuzey Kutbu Doğal Yaşam Korunağı'nın el değmemiş ortamına milyonlarca varil ham petrol pompalamak üzereler. Petromax bu gece bir buzul nehrinin yalnızca doğanın temizleyebileceği küçük bir bölümünü kirletti. Ama aynı şirket Kuzey Kutbu'nda çok daha ciddi bir kazaya neden olduğunda ne olacak? Tek bir kişinin sorumsuzluğunun sonuçlarıyla başa çıkabiliriz. Ama onun temsil ettiği şirketin eylemleri gelecekte de bizimle olacak. Petromax ve diğer petrol şirketleri korunağı leş gibi kokan bir atık alanına çevirdiklerinde dünya onları ne kadar suçlarsa suçlasın o araziyi temizlememiz mümkün olamaz. Peel'ın resmi pozisyonundan ötürü bizler böyle bir şeyin asla gerçekleşmemesini sağlamak için buradayız.
Verhoeven başıyla ülke çapında tanınan bir başka muhabire işaret etti.
Başkan petrol ithalatını durduracağını açıkladığında Peel herhangi bir resmi yorumda bulunmamıştı. Ancak Kuzey Kutbu Vahşi Yaşam Korunağı'nın petrol arama çalışmalarına açılacağının ilan edilmesinden bu yana organizasyonunuz bu konuda lafını kesinlikle esirgemedi. Yorum yapar mısınız lütfen?
Gözleri keyifle parlayan Verhoeven gülümsedi. O açıklamanın ardından hemen bir yenisi geldiği için tepki gösterebilecek zamanımız olmadı. Basın mensupları onunla birlikte güldüler.
Elbette petrol ithalatının durdurulmasını onaylıyoruz. Okyanuslarda bir tek süper tankerden bile kurtulmak önemli bir zaferdir. Alternatif enerji arayışını da destekliyoruz. Fakat başkanın konuşmasının üzerinden bir hafta geçtiğinde bu zaferin bedelini ödemek zorunda olduğumuzu anladık. Petrol lobisinin gücüne bu kadar çabuk teslim olmakla başkan çevreye ciddi anlamda bir bağlılığı olmadığını gösterdi. Başkanın verdiği 10 yıllık sürenin bitiminde hala elimizde işe yarar bir enerji kaynağı olmazsa petrol şirketlerinin yine eski konumlarına dönmek için kapı kapı dolaşacaklarına inanabilirsiniz.
Ya Petromax Petrol'ün başkanı tarafından oluşturulan ve amacı dünyanın petrole olan bağımlılığına çare bulmak olan Johnston Group tarafından sürdürülen araştırmaya ne diyorsunuz?
Verhoeven'ın bakışları soruyu soran muhabire kaydı.
müthiş bir buluşun eşliğinde olduklarını iddia ederek çok gürültü koparacaklardır. Ama 10 yıl içinde bize sunacakları bir şey olmayacak ve Johnston Group kapılarını sessiz sedasız kapatacaktır. Max Johnston da hiçbir zaman kaybetmeden petrol işine geri dönecektir.
Feuerhoffen'ın yanıtındaki acılık aynı muhabirden daha zorlu bir devam sorusu gelmesine neden oldu. Peel'ın sözüm ona bir grup ekoteröristten oluşan bir çete olduğu yönündeki suçlamaları ne diyeceksiniz?
Feuerhoffen, siz benim organizasyonuma ekoterörist çete mi diyorsunuz diye öfke kustu. Bariyerlerin üzerinden uçtuğunda o nehre binlerce galon benzin döken kamyona yakından baktınız mı siz? Kamyonun yanında Peel yazmıyor, Petromax Petrol yazıyor. Dünyayı yok etmek için çalışanlar onlarken bana terörist deme.
Ne demek istediğimi biliyorsunuz Dr. Feuerhoffen. Pek çok kişi dünyada çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla Peel'ın başvurduğu taktiklerin son derece uçlarda olduğunu ve bunların neredeyse terörist faaliyetlerin kıyısında dolaştığını düşünüyor.
Feuerhoffen, neden birisi sizin inançlarınıza ters düşen bir inanç uğruna savaştığında o kişi terörist olarak nitelendiriliyor da sebebi size yakın geldiğinde o kişiye özgürlük savaşçısı deniliyor diye meydan okudu. Bugünün dünyasında anlamı içerik belirlemiyor. Günümüzde mesele algılamayla ilgili. Peel'ın hedefleri ve yöntemleri uç noktada mı? Bazıları için öyle olduğundan eminim. Ancak bizleri ekoterörist olarak adlandırmak sizleri çevre düşmanı sınıfına sokar. Gezegenimizin sağlığı uğrunda savaşmaya değmeyeceğini düşünüyorsanız o zaman evet, bizler ekoteröristiz. Ama bizim davamızın haklı, yöntemlerimizin de gerekli olduğunu düşünenler içinse bizler kendimizi bize hayat veren bu yeri kurtarmak için savaş vermeye adamış birer özgürlük savaşçısıyız. Bu savaşı kazanmak için her bir çarpışmayı kazanmaya mecburuz. Alaska gözlerini hızla elde edilecek karlara dikmiş petrol şirketlerinin yoğun saldırılarına maruz kalmak üzere. Fakat bizim bu gece burada tanık olduğumuz şey doğanın tamamen savunmasız olmadığı. Doğa açıkça ifade etti. Petrol şirketleri ve onların yok etme hırsları hoşgörüyle karşılanmayacaktır.
Feuerhoffen başka bir şey söylemeden kameralara arkasını döndü ve kasıtlı olarak uzun adımlarla Range Rover'a doğru yürüdü. Bu gece yaşanan feci kazada bir adam ölmüş ve arkasında dul bir eşle iki genç kız bırakmıştı. Basın mensupları ekipmanlarını toplarlarken neredeyse kendilerini bu konuda iyi hissediyorlardı. Jan Feuerhoffen'ın güzel ve etkili konuşmasının gücü böyle bir şeydi işte.
19. ayrımın sonu. Sayfa 186.